Ayrım 6.
İkinci bölüm, Naylon Holding. Birçok ünlünün yargılandığı hayali ihracat davasından Maliye Bakanı çıktı. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan hakkında ortaya atılan hayali ihracat iddiaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada haklı olarak şöyle konuşuyordu. Birisi bir rapor yazdı diye ben politikaya atılmadan önce de bu vardı. Kimse bahsetmiyordu. Ben politikaya atıldım, Maliye Bakanı oldum. Şimdi her yerde Maliye Bakanı ile ilgili bir şey mi oldu? Hemen yazalım, iyi reyting yapsın deniyor. Gerçekten de çok yerinde bir saptama. Bakan Unakı'dan belki de Orhan Aslıtürk ile Muhammed Ciğer'in 1995-1998 yılları arasında gerçekleştirdikleri 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat olayında yazılması gereken o kadar çok kişi varken kendisi üzerinden tartışılmasına karşı çıkıyordu. Haklıydı çünkü Orhan Aslıtürk'ün bir eniştesi, ablasının kocası ANAP'lı eski Maliye Bakanı Sümer Oral'dı. Diğer eniştesi DSP'li eski devlet bakanı Hüsamettin Özkan'ın ağabeyi Necdet Özkan'dı. Eski kayınpederi MHP yöneticiliği yapmış sağ siyasetin önemli ismi Altemur Kılıç. Son eşi yolsuzluklarla gündeme gelen Şişli Belediye Başkanı Gülay Atı'ydı. Aslıtürk ile Ciğer'in adına hayali ihracat yaptığı iş adamı yalnız Kemal Unakı'dan değildi ki. Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, batık bankacılar Murat Demirel, Hayyam Garipoğlu, Ali Balkaner, eski devlet bakanı Bursalı iş adamı Cavit Çağlar, eski başbakan Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz'ın başında oldukları şirketler adına da hayali ihracat yapılmıştı. Aynı şirketler arasında MÜSİAD Başkanı Erol Yarar ile ANAP'lı bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu kuruluşlar da vardı. Bütün bu hayali ihracat organizasyonunun gümrükçüsü ise Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk ve ağabeyi Necdet Külünk'tü. Kemal Unakıtan'ın birinci derecede imza yetkilisi olduğu Albaraka Türk adlı özel finans kuruluşu adına yapılan hayali ihracat 1 milyar 700 milyon dolar içerisinde 180 milyon dolar civarındaydı. Albaraka'nın Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'den aldığı komisyon %2 ile sınırlıydı ve iki hayali ihracatçı Albaraka sayesinde devlet hazinesinden %15 yani 30 milyon dolar haksız vergi iadesi almışlardı. Bilirkişi raporlarına göre Aslıtürk ve Ciğer'in 4 yıl içinde devletten aldıkları haksız KDV iade tutarı ise 256 milyon ABD dolarıydı. İşte bu tablo içine Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a gerçekten de haksızlık yapılıyor olabilir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin Unakıtan'a yüklenmelerinde muhalefet pozisyonu etkili olabilir. Ama yine de CHP lideri Deniz Baykal'ın dediği gibi ortada Aziz Nesinlik bir durum yok muydu? Bu sorunun devamında da sorulduğu gibi nasıl oluyor da vergi kaçakçılığından yargılanan birisi Maliye Bakanlığı koltuğunda oturabiliyordu? Esasında Aziz Nesinlik bu duruma Maliye Bakanlığı'nın makus talihi de denebilirdi. Çünkü Orhan Aslıtürk'ün hayali ihracat bombası, eniştesi eski maliye müfettişi Sümer Oral'ın fiilen Maliye Bakanı olduğu dönemde patlamıştı. Ve Aslıtürk'ün bakanın eşi olan ablasına para gönderdiği tespit edilmişti. 256 milyon dolarlık hikaye. Bu soruların yanıtlarını verebilmek için Türkiye'de kara para aklama yollarından birisi olan 1980'lerdeki hayali ihracat furyası, bu furya içinde Orhan Aslıtürk'ün yeri, ilişkileri, kurduğu hayali ihracat organizasyonunun boyutları ve sonuçlarının iyice anlaşılması gerekiyor. O nedenle bu noktada Kemal Unakıtan ile ilgili ayrıntılara bir süre ara verip hepsi bundan 7 yıl önce yaşanmış inanılmaz bir vurgun hikayesini anlatmaya başlıyoruz. Aktörlerin ve oyuncuların gerçek olduğu bu hikaye öncelikle hayali ihracatta kronolojik bir hatırlatma, 1990'lar ve Askor organizasyonunun temelleri, soygunda kullanılan yöntemler, adlarını hayali ihracat gerçekleştirilen ünlü iş adamları anlatılacak. Ardından adlarına 250 milyon dolarlık hayali ihracatın yapıldığı İslami bankerler diye adlandırılan Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Anadolu Finans Kurumu adlı özel finans kuruluşları bu işin neresinde oldukları belirtilecek. Bu noktada tekrar Kemal Unakıtan konusuna şu sayfada geri dönüş yaparak yolculuğumuzda günümüzde yaşanan gelişmelerle devam edeceğiz. İşte dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz halka maliyeti milyarlarca dolar tutarındaki bir hayali ihracat öyküsü. Hayali ihracatta nereden nereye? Üçüncü bin yıla girdiğimizde 20 yıl önce ekonomik kalkınmanın gayri resmi finansman yollarından birisi olarak görülen hayali ihracatın 1990'larda daha korkunç bir hayalet olarak geri geldiğine tanık olduk. 2000 yılında bu hayaletin kollarının iş dünyasından gümrükteki memura, bankacıdan üst düzey bürokrata kadar her alanı sardığı anlaşıldı. yolsuzluğun içine siyasilerin adı karıştı. 1970'lerde mobilya diye sunta satışıyla başlayan hayali ihracat, 1980'lerde de konfeksiyon malı diye bez parçaları ve çaputların, deri ürünü diye kırpıntıların tırlarla yurt dışına gönderilmesi şekline dönüştü. Bu kirli çarkı ya bir ihbar ya da namuslu bir gümrükçünün kontrolü ortaya çıkarıyordu. Bazen de rüşvetten payını, kıskanç yani, alamayan gümrükçüler bu tatlı oyunu bozan kişi oluyor, hem arkadaşlarını hem de devletten vergi iadesi almayı bekleyen, vurguncu iş adamlarının hesaplarını alt üst ediyorlardı. Dipnot, katma değer vergisi uygulaması 1985 yılından önce olmadığı için o günlerde ihracata prim gibi vergi iadesi altında ödeme yapılıyordu. 1980 ile 1990 yılları arasında yapılan ihracatlarda hayali de olsa hiç olmazsa ortada bir tır ve gümrük çıkış beyannamelerine uygun olmasa da konteynerlara yüklü mallar vardı. 1990'larda kendine güveni tam olan hayali ihracatçılar artık bir tır bulma zahmetine bile girmez oldular. 1980'lerdeki hatalarından ders alan hayali ihracatçılar ne tırın ne de malın olmadığı işlemlerde ise hiçbir bürokratik açık bırakmaz hale geldiler. Önceden hayali olarak adlandırılan ihracat tam bir sahte ihracata dönüştü. Ortada mal olmadığı gibi bu malları üretmiş gibi görünenlerin, onların düzenlediği faturaların tamamen sahte olduğu belirlendi. Mallar yüklenmiş gibi gösterilen tırların plaka bilgilerinin sahte, yurt dışında alıcı olarak gösterilen adreslerin de gerçekte hiç var olmadığı belgelendi. Buna rağmen mal üretilmiş tırla gümrüğe gidilmiş ve yurt dışına çıkmış gibi işlemler yapılırken, işbirliği yapılan gümrükçüler aldıkları rüşvetler karşılığında önlerine konulan tüm belgelere imza atıp ve mühür basarak tamamı sahte olan işlemleri resmileştirdiler. Sahte işlemler konusunda bir adım daha ileri giden hayali ihracatçılar, yurt dışına göndermiş gibi yaptıkları malların paraları gelmiş gibi bankalardan DAB denilen, ileride daha ayrıntılı anlatacağımız döviz alım belgesi düzenlettiler. Gerçeği yansıtmayan sahte faturalar, naylon fatura, gümrüklerde onaylatılmış çıkış beyannameleri ve DAB'lar ile vergi dairelerine başvuran Türk ihracat mucizesi iş adamları, vergi iadelerini alıp Türkiye'nin en pahalı gayrimenkulleriyle lüks otomobillerine sahip oluyorlardı. Bunların içinde özel uçak sahibi olanlar bile vardı. İşte bu kitap hayali ihracat organizasyonunu ekonomi argosuyla naylon holding kuracak kadar ileriye götüren Orhan Aslıtürk'ün hikayesinin arkasında 1990'lardan 2000'lere sarkan bir vurgun döneminin özetini yapmayı amaçlamaktadır. Orhan diye biri. Şişli eski belediye başkanı Gülay Atığ ile evlenmesinden sonra Türkiye'nin tanıdığı Orhan Aslıtürk aslen Kayserili bir ailenin çocuğudur. Orta Anadolu'nun çalışmayı ve ticareti çok seven kenti, Sabancı ailesi başta olmak üzere Demirbank'ın eski sahibi Halit Cıngıllıoğlu, Kadir Has, Anadolu Grubu ve TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan gibi iş adamlarının en büyüklerinin bağrından çıktığı bir yer. Bu olumlu özelliğiyle dikkat çeken kent, hayali ihracatçılar arasından da en ünlüsünü yetiştirmiştir. Okuyup üniversiteye gitmeye niyeti olmayanların ilkokuldan hemen sonra ticarete başladığı Kayseri'deki çocuklar, bayramlarda el öperek topladıkları paraları iş yaşamlarının ilk sermayesi yapacak kadar ticari bir yeteneğe sahiptir. Ülkemizin kalkınmasına katkıları azımsanmayacak sayıda dürüst iş adamı yetiştirmiş şirin bir Anadolu kentidir Kayseri. Bilindiği gibi Kayserililerin ticari dehaları fıkralara bile konu olmuştur. Ortak hafızalarımızda yer edinenlerin en ünlüsü eşeği boyayıp babasına at diye satan adamınkidir. İşte Orhan Aslıtürk de bu özellikleri ve yetenekleriyle Türkiye gündemine oturacaktır. Resmi kayıtlarda kimlik bilgileri Kayseri ili Melik Gazi ilçesi Küçük Mustafa köyü nüfusuna kayıtlı Feyzullah ve Fatma oğlu, 29 Mart 1955 Kayseri doğumlu olarak geçen Orhan Aslıtürk, 1974 yılı İstanbul Saint Joseph Lisesi mezunlarından. Babası inşaatçı olan Aslıtürk lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra çürük raporu aldığı için askerlik de yapmamıştır. 1 Eylül 1978 tarihinde Kayseri Askerlik Şubesi'ne başvuran Aslıtürk, seferberlikte bile çürük derecesinde BK talimatnamesinin D-40 raporu ile çürüğe çıkarılmıştır. 1976 yılında bir kız çocuğu sahibi oldu. Semra Hanım'la 3 yıl süren bir evlilikten sonra Ayşegül Kılıç ile 2 kez evlilik yaptı ve 2 kez de boşandı. Aslıtürk ardından Gülay Atığ ile birlikte 4. kez nikah masasına oturmuş oldu. Kitabın ana konusu olan 1 milyar 700 milyon dolarlık, bugünkü kurla 2.2 katrilyon TL, hayali ihracat yapma başarısı kadar Orhan Aslıtürk'ü ilginç kılan özelliklerinden birisi de eniştelerinin kimlikleri. Orhan Aslıtürk 5 çocuklu bir ailenin tek erkek evladı. Ablalarından birisi Türkan, Anaplı Maliye Bakanı Sümer Oral'ın, diğeri ise İmran, Başbakan Bülent Ecevit'in en yakınındaki isim olan Hüsamettin Özkan'ın kardeşi, Bayrampaşa Belediyesi eski başkanı Necdet Özkan'ın eşi. Necdet Özkan daha sonra DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da oldu. Hayatında 4 kez nikah masasına oturan Orhan Asıtürk'ün ikinci eşi Ayşegül Kılıç, Türkiye'deki sağ kesime yakınlığıyla tanınan Altemur Kılıç'ın kızı olma özelliği taşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve aynı partiden milletvekili adayı da olan ve her fırsatta Kılıç Ali'nin oğlu olmakla övünen ve bir dönem Rotman sigaraları ve Smith Wesson silahlarının Türkiye mümessiliğini yapmış bir kişi. Ulu Top olan soyadı neden Asıtürk oldu? Bu kısa özgeçmişin ardından sıra Asıtürk ailesiyle ilgili pek bilinmeyen küçük bir sırdan söz etmeye geldi. Kayserililerin en çok bilinen özelliklerinden birisi de aşırı Türk milliyetçisi yapılarıdır. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'nin her yıl 4-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği zafer şenlikleri Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda gerçekleşir. Pek çok Kayserili gibi Orhan Asıtürk'ün babası Feyzullah Bey'in de bu görüşten uzak olması düşünülemez. Ama o kendisine milliyetçiliğini sergileyecek bir soyadı seçer. Feyzullah Bey'in ailesinden gelen soyadı Ulu Top'tur. Feyzullah Bey bu soyadını fazla taşımaya niyetli değildir. Babası Mustafa Bey'in de izniyle ailesiyle ortak olarak taşıdığı soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurur. Babası ve üç kardeşi Ulu Top soyadını taşırken Feyzullah Bey Asıtürk gibi iddialı, milliyetçi bir soyadı alır. Babanın övünçle aldığı bu soyadını oğlu Orhan gururla taşır. 4 evlilikten 2 çocuğu olan Asıtürk, Gülay Asıtürk'ten olan oğluna da Osmanlı'nın ikinci padişahı olan Orhan Gazi'nin adını vermeyi uygun görür. Asıtürk soyadı onu MHP'nin ileri gelenlerinden Altemur Kılıç'ın damadı olmaya kadar götürür. Babadan kalan bu soyadı değiştirme geleneğini Orhan Asıtürk, yaptığı naylon fatura ve hayali ihracat olaylarında hukuktan kaçmak için kullanır. Kanundan kaçmak için birkaç kez soyadını değiştirir. Hayali ihracatla kariyer yapmak. Orhan Asıtürk'ün iş yaşamı ise aydınlatılmaya muhtaç, karanlık noktalarla dolu. Babası inşaatçı olduğu için bir süre onunla birlikte çalışmış. 1997 yılında bir röportajda, Sabah gazetesi 23 Kasım 1997, 1971 ile 1979 yılları arasında babasıyla çalıştığını, 733 daire ve 6 tane işhanı yaptığını, bazı gün para kazanıp bazen de kaybettiğini anlatıyordu. Babasıyla arasının açıldığı zamanlarda parfümeri işportacılığı bile yaptığını belirten Asıtürk, 1979 yılında yani 24 yaşında Londra'ya yerleştiğini, orada da ilk olarak otomobil alım satımı yaptığını, 1981 yılında da tekstil işine girdiğini söylüyordu. Londra'ya gidişin arkasındaki nedenler arasında o günlerin siyasi konjonktürü de olsa gerek. Bu arada 12 Eylül 1980 askeri darbesi olmuş, Türkiye 24 Ocak kararlarının verdiği ivme ile ihracata yönelmişti. İşte Asıtürk İngiltere'de oturma izni almak için oto alım satımı yaparken birden tekstil işini keşfetmiş, İtalya ve Türkiye'den çeşitli mallar getirerek satmaya başlamıştır. Asıtürk mal yetiştiremediği gerekçesiyle kendi adına Türkiye'de imalathaneler kurmaya başladığını söylerken, yıllar sonra bu şirketlerin mal değil, naylon fatura üretmek için kurulduğu ortaya çıkacaktı. Orhan Asıtürk'ün 1982 yılında 138 milyon 843 liralık gelir vergisiyle vergi rekortmenleri arasına da girdiği bilgileri gazetelere yansırken, yapılan incelemelerle asıl kazancını hayali ihracattan elde ettiği ortaya çıktı. Ünlü bir tekstilci olan Nur Ger'e göre Orhan Asıtürk ihracada %40 gibi yüksek oranlara kadar çıkan vergi iadesi verilen dönemin önemli iş bilirlerinden birisiydi. Hafızamızı yoklarsak bu işin duayeninin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel, pirlerinin de Hasbi Menteşoğlu, Nurettin Güven, Turan Çevik, Lokman Kundakçı ve Uğur Süzer gibi isimler olduğunu kolayca hatırlayabiliriz. 1982 ile 1986 yılları arasında hayali ihracat yoluyla vergi iadesi zengin olduğu ifade edilen Orhan Asıtürk'ün bu işlerinde 1983 yılında iktidara oturan Anavatan Partisi lideri Turgut Özal'ın ya da yakınlarının etkisine ne olduğu ise cevaplanması gereken bir başka soru. Çünkü bizzat Orhan Asıtürk'ün kendisi kendi ağzından Turgut Özal'ın çok yakınında olduğunu söylemekten çekinmiyordu. Turgut Özal ile kayınpederi Altemur Kılıç aracılığıyla tanıştığını, 1983 yılından ölene kadar Özal'ın yanında bulunduğunu anlatan Asıtürk, daha sonra Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak olan Turgut Özal'ın kendisini ANAP'ın kurucular arasında görmek istediğini gizli bir övünçle çevresindekilere anlatıyordu. Dipnot, Sabah Gazetesi 23 Kasım 1997. Sabah gazetesindeki röportajda devletle hiç işim olmadı, normal bir iş adamı değilim, Ankara'da bakanlıkları bilen birisi değilim açıklamasını yaparken, diğer taraftan devletin hazinesinden hayali ihracat karşılığında bugünün parasıyla milyonlarca dolar tutarında KDV iadesini de cebine indiriyordu. Aslı Türk'ü 1990'larda binlerce dönüm arazi, lüks otomobiller, yat ve uçaklardan oluşan servetinin gerçek temellerini 1980'lerde yaptığı, hayali ihracatlarla attığı, yine o yıllarda yapılan ancak kamuoyuna yansımayan bir incelemeyle tespit edilmişti. Maliye Bakanlığı'nda görevli Mahmut Öner ve Ali Yılmaz adlı iki hesap uzmanının yaptıkları inceleme sonucunda 8 Mayıs 1987 tarihli ve 535 Taksim 209-3 sayılı raporla Orhan Aslı Türk'ün 1980'lerde kurduğu vurgun çetesi de ortaya çıkarıldı. İşin ilginç yanı Aslı Türk'ün hayali ihracat vurgununa ikinci eşi olan Altemir Kılıç'ın kızı Ayşegül Kılıç'ı suç ortağı etmekten çekinmemesiydi. Maliye Bakanlığı'nın hesap uzmanları, maliye müfettişleri, gümrük müfettişleri ve diğer denetim elemanları 1980'lerde Türkiye'ye kaynağı ne olursa olsun döviz girişi sağlamak için göz yumulan hayali ihracat vurgunlarını ortaya çıkardıkça ünlü iş adamlarının nasıl bir ilişki ağı içinde bulunduğu gözler önüne seriliyordu. O yıllarda izlenen hayali ihracat organizasyonlarından birisinin adı Oras grubuydu. Şahıs isimlerinden şirket adı kurmaya merakı daha sonraki işlerinde de görülecek olan Orhan Aslı Türk'ün kendi ad ve soyadının ilk iki harfiyle oluşturduğu Oras grubunda Oras Dış Ticaret, Orkon Konfeksiyon, Orex Dış Ticaret, Orim Tekstil, Ortex ve Testaş adlı şirketler yer alıyordu. Testaş dışındaki diğer şirketlerde Orhan Aslı Türk %96 hisseyle büyük ortak şeklinde yer alırken yönetim kurullarında kendisiyle birlikte Ahmet Hasbıyık ve Murat Sükan adlı kişiler görev yapıyordu. Vurgun ise Testaş'ın 1985 yılında 6 milyar 558 milyon liralık ihracat beyan ederek 633 milyon lira KDV iadesi istemesiyle ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda gerçek ihracatın 496 milyon lira olduğu ve 6 milyar 63 milyon liralık kısmının hayali işlem olduğu tespit edildi. Ayrıca Orhan Aslı Türk'ün Oras grubuna bağlı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olan Murat Sükan'ın Testaş'ın da yönetim kurulu üyesi olduğu belirlendi. Aslı Türk kendi adının maliyeciler tarafından takip edildiğini bildiğinden hayali ihracat için eşinin adını kullanmayı tercih etmişti. Uzmanlar yaptıkları incelemede şirketin hisselerinin %90'ının Orhan Aslı Türk'ün eşi Ayşegül Kılıç'ın üzerinde olduğunu belirlediler. Hesap uzmanı Ali Yılmaz tarafından hazırlanan 20 Nisan 1988 tarihi ve 774 Taksim 78-3 sayılı raporda ise Orhan Aslı Türk ve Oras grubu ile ilgili tüm vurgun gözler önüne serildi. Aslı Türk ile birlikte eşinin de dahil olduğu ekibin 1985 yılı itibariyle haksız yere aldıkları vergi iadelerinin tutarı 4 milyar lirayı buluyordu. Orhan Aslı Türk'ten ifade almayı başaran uzmanlar gerçekleri söyletme konusunda ise o kadar olumlu sonuç alamadılar. Aslı Türk 11 Şubat 1988 tarihinde verdiği ifadede kendisine ait şirketlerin adlarını sıralarken Testaş ile bir ilgisinin bulunmadığını ancak eşi Ayşegül Aslı Türk'ün %90'ın üzerinde hissesi bulunduğunu söyleyecek kadar da kayıtsız davranabiliyordu. Kendisinin %96 hisse ile sahibi olduğu şirketlerin hayali ihracat yoluyla 1 milyar lira vergi iadesi aldığı konusundaki soruya karşılık da "Araştırmam lazım, size ancak o zaman bilgi verebilirim, en kısa zamanda size bilgi vereceğim" gibi bir cevabı uygun görürken, o günkü dolar kurunun 520 lira olduğu düşünülürse, Türkiye'de ödenen vergilerin 2 milyon doları haksız yere Aslı Türk ve ekibinin cebine girmiş oluyordu. Daha sonra yapılan hesaplamalarla Aslı Türk'ün şirketlerinin 1985 yılında aldığı tüm vergi iadesinin toplamı 4 milyar lirayı aştığı belirlendi. Toplam 46 milyar liralık hayali ihracat yaptığı belirlenen Aslı Türk'ün Oras grubu şirketleri aracılığıyla hazineden aldığı vergi iadesinin o günkü kurlarla tutarı 8 milyon doları buluyordu. Bu raporun yalnızca 1985 yılı ile sınırlı kaldığı ve hayali ihracat işlemlerini 1982 ile 1986 arasında sürdürdüğü hesaba katıldığında bu tutarın toplam vurgunun çok küçük bir bölümü olduğu kolayca hesaplanabilir. Kendi ifadesiyle Turgut Özal'a yakın olduğu dikkate alındığında milyarlarca dolarlık hayali ihracata rağmen hangi ilişkiler ağı ile yakasını kurtardığı sorusunun cevabı da belirmeye başlıyor. Özal iktidarının patlattığı ihracat, 1980'li yıllarda ihracatta vurgun. Ekonomik koşulların Türkiye'de her zaman yolsuzluk ve dolandırıcılık için uygun zemin hazırladığını görmek için 1980'lere kısaca göz atmak gerekiyor. 1980 öncesinde Türkiye'nin ihracatının ve dolayısıyla döviz girişinin oldukça zayıf olmasıyla birlikte oluşan döviz darboğazı da ekonomik krizlerin önemli nedenlerinden birisidir. O günlerde yurt dışındaki işçilerden gelenler dışında düzenli döviz kaynağı yoktur. Bugün olduğu gibi turizm döviz kaynağı olarak görülmez. Dış borç bulamayan Türkiye'nin önünde döviz kazanmanın tek yolu ihracattır. 1980 öncesi yıllık ihracat 2 milyar dolar düzeyindeyken fazla bir ihracat teşviki yoktu. Teşviklerin ihracatı oranı %1.9'u kadardı. 24 Ocak kararları arkasından dış ticarete yönelik kalkınma modeli gereği her şey ihracat için anlayışı sonucunda yabancı ülkelere mal ve hizmet satışı hızlı bir artış gösterdi. 1981 yılında yıllık ihracat 4.7 milyar dolara, 1982 ve 1983 yılında da 5.7 milyar dolara tırmandı. Buna karşılık vergi iadesi dahil ihracata verilen teşviklerin oranı ise %11.6'ya kadar çıktı. Bu yıllar ileriki yıllarda Türkiye'yi sıtma hastalığı gibi ölümcül ekonomik koşullara iten bataklığın zemininin oluştuğu yıllardır. 1984-1987 yılları arasındaki birinci ANAP iktidarı ise hayalisiyle gerçeğiyle ihracatın patladığı bir dönem oldu. 1984 yılında ihracat rakamı 7 milyar 100 milyon dolara, 1985 yılında da 7 milyar 900 milyon dolara yükseldi. Bu yıllar arasında gerçekleşen ihracatın toplamı 32 milyar 700 milyon dolar iken, verilen parasal teşviklerin tutarı ise o yıllardaki ortalama döviz kuru üzerinden 3 milyar 800 milyon dolara ulaştı. Dipnot Bilal Çetin, Soygun Hayali İhracatın Boyutları, Bilgi Yayınevi Ankara 1998. Evet, ortada bir mucize vardı ama hayali ihracat dosyaları da çoğalıyordu. Dışarıdan bakıldığında ise iktidar hazineden haksız yere milyarlarca lira alan hayali ihracatçılarla savaşıyormuş gibi bir görüntü çiziyordu. 1980'lerdeki bu görüntü soruşturmaların Orhan Aslıtürk'ün de aralarında bulunduğu bir grup iş adamını kapsamasıyla netliğini kaybetmeye başladı. Bir yandan hayali ihracatçılara karşı mücadele yürütülüyor, diğer yandan döviz gelsin de nereden ve nasıl kazanılmış olursa olsun anlayışındaki iktidar fazla ileri gidilmesinden de rahatsızlık duyuyordu. Turgut Özal'ın 6 Kasım 1983 seçimleriyle iktidara gelmesinin ardından 1984 yılının ilk 3 ayında ihracatta kıpırdanmalar görülürken İsviçre'ye olan ihracatın %182 gibi garip bir yükselişe geçtiği görüldü. Tespiti yapan zamanın hazine ve dış ticaret müsteşarı Ekrem Pakdemirli'ydi. Bilgisayarından ihracatı adım adım takip eden Pakdemirli, gerçek ihracattan önce hayalisinin patladığını düşünüp bulgularını anlatmak için başbakanlığa gitti. Özal'a, ''Abi bunlar iyice azıtmaya başladılar. En ciddi saydığımız, güvendiğimiz büyükler bile işin üç kağıdında açıklamasını yapıyordu. Ancak Özal İstanbul'daki bu gelişmelerden haberdardı ve bu şirketler arasında 1983 seçimlerinde en büyük rakip olarak gördüğü, askeri yönetimin de desteğini alan, eski asker Turgut Sunalp'in MDP'sine destek veren büyük holdinglerin olduğunu biliyordu. Özal sadece bu nedenle bilgili değildi. Devlet Bakanı Ahmet Karaevli ve ANAP Milletvekili Mehmet Perçin'in de dahil olduğu bir ekibi alarak İsviçre'de uluslararası döviz ticareti ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilinen Suriyeli Muhammed Şekerci, Şakarko ile yaptığı toplantıda Türkiye'ye ihracat görüntüsüyle sokulan dövize prim verileceğini kararlaştırdığı için olayın boyutunu ve gerçek yüzünü biliyordu. Hatta Türkiye'ye sokulan dövizin Tahtakale'de toplanarak yurt dışına gönderildiğini ve tekrar ihracat karşılığı olarak ülkeye getirildiğini ve bu kapsamda bir piyasa oluştuğundan da haberdardı. Yapıyı çok iyi bilen Özal bu konuda DPT üzerinden 12 Kasım 1987'de bir genelge yayımlamış ve hiç kimse görev yapıyorum anlayışıyla ihracatı engellememeli demişti ve bütün ihracat dosyalarının DPT'ye devredilmesini istemişti. Daha sonra Hayali İhracat Soruşturma Komisyonu'nda bu genelge hatırlatıldığında ise kanunsuz emri kimse dinlemek zorunda değildi, denetim elemanları görevlerini yapsalardı demişti. Karşı tarafa destek verdikleri için bu şirketleri cezalandırmak doğrultusunda beklenen fırsat doğmuştu. Müsteşar Pakdemirli ilk olarak Tekfen Holding'in bir işleminde hayali ihracat yakalamıştı. Ardından Yaşar Holding, Anadolu Holding, Doğuş Holding, Net Holding ve Demirören grubunun RAM dış ticarete bağlı olduğu Koç grubunun, Çolkaoğlu Dış Ticaret AŞ'nin, Çukurova Dış Ticaret AŞ'nin, Toprak Dış Ticaret AŞ'nin, Süzer Dış Ticaret AŞ ve Artam Dış Ticaret AŞ'nin de aralarında bulunduğu yüzlerce firmanın hayali ihracat yaptığı belirlendi. Dipnot, 1980'lerdeki hayali ihracat olaylarıyla ilgili olarak Tuncay Özkan'ın Kıyamet Mahkemesi, Ümit Yayınları Ankara 1993 baskısı kitabına bakılabilir.